Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Yine solo bir bölümde karşınızdayım. Sürdürülebilirlik konusu giderek daha fazla dikkat topluyor. Küresel ısınma bilim insanlarının üzerine çalıştığı bir tezden gözle görülür hale çoktan geldi. Eriyen buzulları fotoğraflarda görüyorduk. Ama artık yaşadığımız şehirleri seller götürüyor. Ormanlar cayır cayır yanıyor ve her zamankinden daha büyük bir alanda ve daha sık bu felaketler yaşanıyor. Bir anormallik olduğu kesin yani. Tabii gerek ülke gerek şirket yönetimleri bu konuda bir şeyler yapmaya veya en azından yapıyor görünmeye veya yaptıklarını olduğundan fazla göstermeye her zamankinden daha hevesliler. İnsanlar yani hükümetler ve şirketlerin müşterileri olan oy verenler ve tüketiciler karşılaştıkları haberlere, yapılan açıklamalara ve eylemlere şüpheyle yaklaşıyorlar. Özellikle pandemide de bu hassasiyeti gördük. Doğa, insan biraz elini ayağını çekince kendine gelir gibi oldu. Güzide firmalarımız da üzerine atladılar. Hepsi Türkiye'nin doğasına sahip çıkmaya, bizi yeşilliklere ve suyla kucaklaşmaya davet ettiler. Ona kalkıştılar. Açıkçası ben de şirketlerin sosyal ve ekonomik hayat için daha fazla sorumluluk hissetmesi ve harekete geçmesi gerektiğini her fırsatta söylüyorum. Ve bunu yapanları da ayakta alkışlıyorum. Ayrıca bunlar herkesin görmek istediği türde güzellikler. Yeşillikler, mavilikler falan ama acaba insanların sizden beklentisi bu mu? Daha da önemli soru. Yaptığınız işle bir bağlantı kurup inandırıcı buluyorlar mı? Ve akıllarında kalıyor mu? 1986 yılında çevreci Jay Westerveld greenwashing terimini ortaya atıyor. Bu otellerde banyoda görürsünüz. İşte notlar olur. Havlunuzu yere atmayın, asın. Böyle yaparsanız işte havlunuzu değiştirmeyiz. Yani değiştirmeyeceğimizi anlarız. Yere atarsanız yeni bir havlu koyarız. Bu aktivist, sözünü ettiğim, otellerin müşterilerini havluları birden fazla kullandırmaya teşvik etmesini çevreye verilen zarar kaygısından ziyade, yani deterjan masrafından ziyade masrafları kısmak gayesiyle yaptıklarını iddia etmiş. Sonrasında bu terim özellikle çevreye zarar veren verileri çarpıtarak çevreye verdikleri zararı saklayan ya da aksi yönde algı yaratmaya çalışan, hatta bunu çevre zararını önlemek için ayırdığı kaynaktan daha fazlasını duyurmak için ayıran şirketler için kullanılmış. Ben şahsen illa art niyet aramıyorum. Hele de sorunların çözümlerine farkındalık anlamında bile olsa bir katkısı oluyor diye düşünüyorum. O yüzden olumlu bakıyorum. Ama pazarlama perspektifinden üstte sorduğum sorular hala geçerli. Yani tüketiciler bu doğa dostu, mesela işte ağaç dikme kampanyalarını yaptığınız işle bir bağıntı kurup inandırıcı buluyorlar mı? Ve akıllarına kalıyor mu? Yoksa bir sürü yeşil mavi görsel arasında mesajınız ve markanız kaynayıp gidiyor mu? Tabii insanların duyarlılığı sadece çevre konusunda değil. Irkçılık, kadın hakları, çocuk işçi çalıştırma gibi birçok konuda adaletsizlik ve çarpıklık var. Hem Türkiye'de hem dünyada. Bu konularda toplum içindeki fikir ayrılıkları da daha belirgin ve derin. 2019 yılında bir yazı yayınlamıştım. Size onu seslendireceğim şimdi. O zaman yazdıklarım güncelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş gibi ama aslında sonunda çok ilginç bir tespit yapmışım. Sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ediyorum. O da sürpriz olsun. Şöyle diyorum. Son zamanlarda Batı'da gündemde olan bir kavram var. Woke washing diye. Ben duyar pazarlaması diye çevirmeye cüret ettim. Woke ifadesi 1940'lardan bu yana toplumsal, yani işte sınıfsal, ırk ayrımcılığı ve diğer adaletsizlikler gibi konularda duyarlı olan kişileri tanımlamak için kullanılmış. Büyük resmi gören, olup bitene uyanık kişi anlamında. Ama günümüzde sosyal medyanın da etkinlik kazanmasıyla bu kavramın da suyunu çıkaran kişiler ve markalar sayesinde artık daha çok duyarlılığın sınırlarını zorlayan, öyle oldukları izlenimi vermek isteyen insanlar da kastedilebiliyor bundan. Woke washing terimi ise az önce bahsettiğim greenwashing'den, yani yeşil aklamadan esinlenilmiş. Ancak benim duyar pazarlaması adını verdiğim olgu daha çok bir kazanç elde etmek için duyarlılığın sömürülmesine giriyor. Bu konulara girmek her marka için bir risk aslında. Ön alacağım derken elini yüzüne bulaştırmak da var. En çok konuşulan örneklerden biri bu Kendall Jenner'ın Pepsi ile yaptığı ters tepen Black Lives Matter'ın içini boşaltan kampanyası. İzlemeyenler için kısaca anlatırsak, bu meşhur Amerikalı model Kendall Jenner bir moda çekimi esnasında dışarıda bir gösteri yapıldığını görüyor reklamda. Polis de böyle etten duvar örmüş. Jenner gidip bir Pepsi kutusu veriyor polisin birine. O da alıyor ve içiyor. Böylece işte gardı düşmüş gibi oluyor. Kalabalık çılgınca kutluyor falan bunu. Ama ardından, reklamın gösterilmesinin ardından bir yaşanan gerçek hayatta bir siyahi kadın göstericiye uygulanan orantısız güç Pepsi'nin reklamı çekmesine ve özür dilemesine yol açıyor. Pepsi kadar vahim olmasa da paydaşları ve tüketicileri bölen bir diğer kampanya Nike'ın NFL oyuncusu Colin Kaepernick'in yer aldığı kampanya. Malum Kaepernick Amerikan Milli Marşı çalınırken düz çökmüştü. Amerika'da devletin herkese eşit davranmamasını protesto etmek için. Malum Afrikalı Amerikalılara polisin şiddeti nedeniyle. Ve bir şeye inan, bu onun uğrunda her şeyi kaybetmen anlamına gelse bile idi kampanyanın da sloganı. Birçok insan, özellikle Trump taraftarları, Nike'larını yapmışlardı sosyal medyada falan. Bu woke washing terimini ise ben ilk defa Cadbury'nin Hindistan'da çıkardığı farklı çikolata tiplerini bir pakette birleştiren, toplumdaki farklı kesimlere atıfta bulunan Unity, yani birlik ürünü hakkında pazarlama profesörü Mark Ritson'ın yazdığı Marketing Week'teki makalede gördüm. Mark Ritson bu arada çok sivri dilli ve keskin zekalı bir pazarlama hocası. Ben hepsini olmasa da birçok konudaki görüşüne katılıyorum. Bu Unity adlı ürün de dört tip çikolatayı, işte çok koyu, koyu, sütlü ve beyaz çikolatayı bir tek bir tablette bir araya getiriyor. Hiç arada bir, yani bir şey yok, tek parça halinde. Ama yani insanların derilerinin rengiyle çikolataya bir gönderme yapan bir ürün. Yani biraz kaş yaparken göz çıkarmak gibi olmuş bence. Neyse, özetle Mark Ritson Cadbury'nin 185 milyon pound kar açıklayıp tamamen yasal bir şekilde olmasına rağmen bir kuruş bile vergi ödememesine dikkat çekip toplumsal konulara bu kadar duyarlıysanız verginizi ödeyin de topluma yaptığınız katkıyla gurur duyun. Ya da yine yapabiliyorsanız verginizi sıfıra çekin ama bu konularda da söyle çekmeyi bize bırakın çünkü biz vergimizi ödüyoruz diyor. Tokat gibi bir cevap vermiş yani. Ve Ritson'un gösterdiği tepki, geçtiğimiz haftalarda benim de paylaşımlar yaptığım bu sosyal medyadaki linç ve iptal kültürüne aslında dayanıyor. İnsanlar cezayı kesmeye hazırlar size. Benim bu konularda bu konulara el atmaya niyetli markalara birkaç tavsiyem olacak. Bu noktalara dikkat ederlerse sanırım lince uğramayı ve dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmanın önüne geçebilirler. Anahtar kelimeler şunlar bence. Birincisi samimiyet. Markanın gerçek yaşam öyküsü, markanın varoluş şekli, nedeni, amacı ne? Marka yepyeni bir marka da olabilir ama onun kurucusunun derdi ne? Peki siz neden bu konuyu el atıyorsunuz? Aklıma gelen en iyi örnek Hamdi Ulukaya'nın Çobanisi. Marka ismini veren felsefe karşılıksız iyilik yapmak. Bu çam sakızı çoban armağanı üzerine kurulu. Ve Ulukaya'nın ürünün rafa çıktığı ilk gün daha kurduğu ve karın %10'unu aktardığı Shepherd's Gift, çoban armağanı diye bir fonu var. Topluma yardımda bulunan. Türkiye'de de 3 yıldır pozitif bir ayrımcılıkla her kesimden genç girişimcileri ellerinden tutup New York'a götürdüğü, yetiştirdiği bir programı da var. Yine hepimizin bildiği gibi 2016 yılında şirketin 2000 çalışanını bu bizim ortak başarımız diyerek şirketin %10'una ortak etmesi var. Yani her yönüyle samimiyet içinde bir eylem, bir duruş. İkincisi tutarlılık. Hem zaman boyutunda hem de yapılanlarla söylenenler arasında bir tutarlılıktan bahsediyorum. Geçmişte söylediklerinize ne kadar tutarlı şimdi bu söylediğiniz? Daha da önemlisi şirketinizin kültürüyle uyumlu mu? İnsanlar söylediklerinize değil, yaptıklarınıza bakar. Halkımızın ve tabii tüm insanların da bu hasletinden hareketle sigorta mahiyetinde bir özlü sözümüz var. doktorun dediğini yap, yaptığını yapma diye. Üçüncüsü hassasiyet. Mesaja, metne dikkat. Akım derken bozum dememek önemli. Yani niyetiniz önemli ama ne söylediğiniz kadar nasıl söylediğiniz de önemli tabii. Dördüncüsü hesaplılık. Hesabınızı iyi yapın. Söyleminiz mevcut tüketici profilinize ne kadar uygun? Nike o pozisyonu ve Trump'ı tabii karşısına alırken tüketicilerinin üçte ikisinin liberal görüşleri olan 35 yaş altı gençler olduğunu ve Afrika kökenli gençler arasında çok popüler olduğunu biliyordu. Dolayısıyla yine siz de Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayın. Hazırlıklı olmak konusu odada yaptığınız cesaret gerektiren bir iş. Bu takdir edilesi bir durum. Ama tepkileri de hazırlıklı olun. Bir kriz planı yapın. Kim ne diyecek, nasıl savunacak ve nasıl arkasında duracak şirket nezdinde. Bunları hesaba katmakta fayda var. Bütün mesele aslında gelip kapitalizmin insaniyet ile imtihanına geliyor. Şirketler para kazanmak için her değeri harcamaya devam mı edecekler? Yoksa toplum için gerçekten değer yaratıp sürdürülebilir olacaklarını ve sürdürülebilir bir sisteme katkıda bulunacaklarını anlayacaklar. Şimdi bu başta bahsettiğim ilginç tespite geldik. 2 Eylül 2019 tarihli bir tweet paylaşmıştım yazının sonunda. Serdar Kuzuloğlu Üstad'a aitti bu tweet. Demiş ki, büyük bir kötülük, nefret, hoyratlık, cehalet ve umursamazlık dalgası dünya çapında yayılıyor. Hepsi insana has fakat hiçbir insana yakışır türden değil. İbreyi diğer yana savuracak o büyük kırılım ne olacak çok merak ediyorum. Parantez içinde tarihteki örnekler savaş, soykırım ve devrim demiş. Bunu 2 Eylül 2019'da yazmış. Ben de eklemişim. Açıkçası şirketler için aynı sorunun cevabını bekliyorum. O kırılım ne ve ne zaman olacak da anlayacaklar diye. Ne enteresandır. Yani savaş, soykırım, devrim demiş. Bir tek pandemiyi saymamış. Pandemi öyle büyük bir kırılım yaşatmadı belki ama bence faydaki gerginliği arttırdı. Kesin bence. Hepimiz dünyaya, işimize, kendimize biraz daha farklı gözlerle bakmaya başladık. Aslında o yazıda ele almadığım bir konu daha var. Duyar pazarlaması kapsamına alabileceğimiz. O da özel günler. Yani onlar da çevresel, evrensel duyarlılıklar değil ama bizde bazı kesimlerin işte gönül telini titreten olaylar var. Örneğin milli bayramlar. Burada bir risk almak yok. Hatta o konularda konuşmamak risk almak sayılabiliyor. Zaten korkarım birçok firmada o yüzden bir çaba içine giriyor. Ki bu da düşününce çok saçma. Ama yine bir duyarlılığı pazarlamaya koşmak var diye düşünüyorum. Bir 10 Kasım'da şunu yazmıştım. Atatürk'ü kendine her alanda rehber edinmiş bir babanın Atatürk hakkında okumaktan, öğrenmekten bıkmayan oğluyum. Ancak son zamanlarda olmazsa olmaz Atatürk'lü reklam filmleri beni fena halde düşündürüyor. Şirketler toplumdaki geçmişe artan özleme paralel olarak giderek büyüyen prodüksiyonlarını yarıştırıyorlar. Birbirine atmosfer ve anlatımda çok benzeyen birkaç gün yayınlanacak ve kime ait olduğu dahi hatırlanmayacak filmlere kaynak harcıyorlar. Filmlerin bende bıraktığı his ise geleceğe dair umut vermekten çok böyle bir lidere sahip olmuş olmanın gururuyla karışık, onun ideallerinden bunca uzağa düşmüş olmanın verdiği tarifsiz bir hüzün. Uluslararası çapta sinema yönetmenlerimiz, oyuncularımız, yazarlarımız, müzik insanlarımız var. Firmalar bütün bu 10 Kasım, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs, 18 Mart, 30 Ağustos prodüksiyonlarına ayırdıkları kaynakları birleştirip böyle bir ekibe milli mücadele ve cumhuriyetin devir filmleri üretmeleri için veremezler mi? Geçmişte onca yeni doğan millete esin kaynağı olmuş bir ülke geleceğimize yol gösterecek hikayelerini yeniden anlatılmasını sağlayamaz mı? Buradan Netflix'e de çağrıda bulunuyorum, duy sesimizi diye. Bütün Anadolu beylikleri ve Osmanlı'dan sonra sıra Cumhuriyet'e gelemedi mi? Başımıza ne geliyorsa maddi ve ilmi birikim olan kişi ve kurumların birlikte hareket edememesinden kaynaklanıyor. Demişim. Burada birlikte hareket etmemeyi eleştiren bir vurgu var ama yine milli hassasiyetten kendine bir fayda devşirmeye dönük bir çaba görüyorum. Kim ülkesini daha çok seviyoru yarıştırmak yerine yeni nesillere başarılan işi en ilham verici şekilde anlatmakta birleşebiliriz. Ya da o değerleri yaşatan işlere ağırlık ve destek verebiliriz. Yani yine dönüp dolaşıp samimiyetle, tutarlılıkla gerçek bir değer yaratmaya geliyoruz. Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.